Ayrım 32.
Karl park eden arabaları taradı. Tam Doktor Selim'in evinin karşısındaki kaldırıma park etmiş olanı hariç hepsi boştu. O arabanın içinde ise sigara içen iki adam vardı. Karl irkildi. Tesadüf müydü acaba? İhtimal vermedi. Bunlar polis olmalıydı. Evi gözlüyorlardı ve kuvvetli bir olasılıkla da doktorun koruyucuları olmalıydılar. Gözleri Selim'in evine takıldı. Hem alt katta hem de üst katta ışıklar yanıyordu. Eve girmek sorun olacaktı. Oysa talihin kendinden yana olduğunu bilemezdi Karl. Ama bunu anlamakta gecikmedi. Zira önce üst katın ışıkları, sonra da alt katınkiler söndü. Az sonra karı kocayı evin ufak verandasının önünde gördü. Dışarıya çıkıyorlardı. Nereye gittiklerini bilemezdi. Tabii ama nasıl olsa döneceklerdi. Şansı yaver gidiyordu. Boş eve girmek kolay olacaktı. Gözlerini çifte dikti. Onlar dışarıya çıkar çıkmaz, karşı kaldırıma park etmiş olan arabadaki siviller dışarıya fırladılar. Biri karı kocanın yanına gidip bir şeyler konuştu. Park etmiş arabanın motoru çalıştı. Az sonra önce doktorla karısının bindiği Mazda, ardından da polis otosu harekete geçti. İki araba sokağın öbür ucunda gözden kaybolurken Karl Weber ağır ağır gölgelerin kuytusundan ortaya çıktı. İhtiyatı elden bırakmayarak bir süre sokakta oyalandı. Hafif ıslık çalarak sıradan bir insan gibi sokağın sonuna kadar yürüdü, sonra ters yüzü geri döndü. Her şey normaldi. Kaldırımın üstünde şakalaşan çocuklar kafalarını çevirip bakmamışlardı bile. Sokak bir yaz gecesi için umduğundan da tenhaydı. Sadece doktorun evinden bir iki bina ileride, iki yaşlı adam çimenlerin üzerine atılmış, bambu koltuklarda konuşarak bira içiyorlardı. Evet, şansı yaver gidiyordu. Daha da önemlisi, şu ana kadar peşine takılmış polisler de yoktu. Bir an için bu akşam öldürdüğü adamların cesetlerinin bulunup bulunmadığını düşündü. Herhalde henüz bulunmamışlardı. Belki de öldürdüğü polisler peşindeki adamlardı ve henüz cesetler bulunmadığı için irtibat kesilmiş ve bir süre için gözden kaybolmuştu. Bunun fazla uzun sürmeyeceğini, polisin yeniden peşine düşeceğine emindi. Pek oralı olmadı. İçindeki öldürme dürtüsü şiddetle yükseliyordu. Yeniden doyumsuz zevklere doğru yaklaştığının farkındaydı. Bunun önüne geçilmeyen bir duygu olduğunu o da bilirdi. Bu coşku zaman zaman dalgalar halinde gelir, tüm benliğini kaplar, sakinleşmesi, ruhunun hafiflemesi vakit alır, yorgun düşerdi. Yakıcı bir Temmuz rüzgarı yüzünü yaladı. Gece olmasına rağmen hava çok sıcaktı. Buram buram terliyordu. Eve yaklaşırken dönüp arkasına baktı. Yol bomboştu. Duvar üstündeki çocuklarsa bağırışarak eğlenmelerine devam ediyorlardı. Usulca bahçeye daldı. Gölgelere sığınarak arka mutfak kapısına doğru hızla ilerledi. Kapının önünde durup bir an bekledi. Başını kaldırıp yan taraftaki eve baktı. Işıklar sönüktü. Hiçbir yaşam emaresi gözükmüyordu. Kapı yerine mutfağın bahçeye bakan penceresini tercih etti. Pek büyük bir pencere değildi. Yine de rahatlıkla buradan içeriye süzülebilirdi. Belinden tabancasını çıkarıp kabzasıyla camı kırdı, sonra rahatlıkla vasistası çevirip pencereyi açtı. Sıçrayıp tezgahın fayanslarına basarak içeriye atlaması hiç de zor olmamıştı. Artık içerideydi. Yapacağı işlerin hazzıyla sırıttı. Bu kez işi uzun sürecek, mutluluğun doruklarında uçacaktı. Akşamüstü olduğu gibi zevkinin, birden ortaya çıkıveren sürpriz kişiler tarafından kesilmemesi için dikkat etmeli, etrafta içeriye girdiğini, evde saklandığını gösteren deliller bırakmamalıydı. Önce mutfağın ışığını yaktı. Fayans üstündeki kırılmış cam parçalarını toplayıp bahçedeki çimlerin üstüne attı. Sonra altı lastik ayakkabısının tezgah üzerinde bıraktığı izleri bir bez parçasıyla silip temizledi. Camın kırıldığının belli olmaması için küçük pencerenin perdelerini sıkı sıkı örttü. Sıcak yaz gecesi yaprak bile kımıldatmadığından perdeler kırık cama rağmen esintisiz, sallanmadan duruyorlardı. Mutfakta her şey tabii görünüyordu. Işığı söndürdü. Gözleri karanlığa alışıncaya kadar bekledi. Nasıl olsa vakti vardı. Her nereye gittilerse Alperlerin bu kadar çabuk dönmeyeceklerine emindi. Gözleri evin karanlığına uyum sağlayınca ağır ağır yürümeye başladı. Keyiften dudakları büzüldü. Evli çiftin karşısına onların en ummadığı zamanda ve en beklenmedikleri yerde çıkacaktı. Yatak odalarında. Üst kata çıkan merdivenleri tırmanmaya başladı. Ahşap merdivenlerin altıncı basamağı gıcırdıyordu. Bunu aklında tutmaya çalıştı. yatak odasının kapısını usulca açıp içeriye girdi. Sokak lambalarının camlarından akseden ışığı az da olsa içeriye kısmı bir aydınlık veriyordu. Pencerelerden birinin güneşliğini açtı, tüle dokunmadı. Odanın içi biraz daha aydınlanmıştı. Şimdi eşyaları gayet net seçebiliyordu. Odaya bir göz attı. Etraf derli topluydu. Sadece yatağın üstünde Selma'nın kıyafet değiştirirken gelişi güzel sırtından çıkarıp attığı giysileri duruyordu. Bir penye bluz, bir blue jean ve bir de beyaz kilot. Alacakaranlık içinde parıldayan ufacık beyaz kilodu avuçlarının arasına aldı. Bütün bedeninden birden cinsel heyecanla titremeye başladığını duyumsadı. Kullanılmış kilotlarda duymayı umduğu ağır ifrazat kokusu yerine mis gibi bir parfümün iç gıdıklayıcı raihiyası burnuna çarptı. İyice tahrik olmuştu. Birden Selma'yı gözlerinin önünde çırılçıplak tahayyül etti. Bu kadına sahip olmak, onu inciterek, hakaretlerle ve acı vererek ırzına geçmek zaten planının bir parçası olacaktı. Ve bütün bunları o lanet doktora seyrettirecekti. Alacağı hazdı şimdiden hissedercesine gerildi. Karl, dışarıdan akseden otomobil seslerini işitince daldığı cinsel hayallerden silkinip pencereye koştu. Onlar değildi. Peş peşe iki araba durmadan geçip gittiler. Karl derin bir soluk aldı. Odanın içi tahammül edilemeyecek kadar sıcak geldi Alman'a. Camın önündeki koltuğa çöktü. Bir yandan avlarının gelişini görmek için yolu gözlüyor, bir yandan da beyninde onlara uygulayacağı işkencenin mizansenini hazırlıyordu. Selim, Mazda'yı bahçeye soktu. Peşlerindeki polis arabası da kaldırım yanındaki yerini aldı. Karı koca arabadan inerlerken polislere el salladılar. Selim biraz daha iyi hissediyordu kendisini. Ağız tadıyla yediği yemek, içtiği buz gibi bir şişe bira sinirlerine iyi gelmişti. Sokak kapısına doğru yürürlerken karısının elini tuttu. Sokak lambalarının titrek ışığı altında ona minnetle baktı. Karısı hayatının her şeyiydi. Onu öylesine seviyordu ki, yaşamının, varlığının tek nedeni, kendisini hayata sıkı sıkı bağlayan yegane insandı. İnsan olarak faziletlerine, sağduyusuna, hoşgörü ve fedakarlığına hayrandı. Omuzlarından tutup kendine doğru çekti. Yarı aralık etli dudaklarına uzanıp öpmek istedi. Genç kadın tedirginlikle kendini çekerken, ''Selim ne yapıyorsun? Sokaktayız. Polisler bizi seyrediyor.'' diye isteksizce mırıldandı. Ama kocasının dudaklarını örten ağzından da kaçmadı. Selim'in dünya umurunda değildi. Sokakta olmalarını aldırmadan karısını şevk ve ihtirasla öptü. Anahtarı kilide sokup kapıyı açarken Selim hala karısını öpmeye, onu okşamaya devam ediyordu. İçeriye girince genç adam karanlıkta sabırsızca karısına sarıldı. Selma her zaman sevişmeye hazır yapıda bir kadındı. Kolları arasındaki kadının az sonra ateşli bir şekilde kendisine karşılık vermeye başladığını gördü. Merdivenlerin başına gelince karısını kucakladı. Onun tüy gibi hafif vücudunu yüklenerek ağır ağır basamakları çıkmaya başladı. Az sonra yaşayacakları aç dakikalarının tatlı sarhoşluğu içinde kolları arasındaki kadının çıplak boynunu öpmeye devam etti. Selma iniltiye benzer bir sesle ''Kapıları kilitledin mi?'' diye sordu. Kocasının dudakları arasından çıkan homurtunun ne anlama geldiğini anlayamadı. Galiba sokak kapısını kilitlemişti. Mutfak kapısını ise daha yemeğe gitmeden önce bizzat kendisi kilitlemişti. İçinde coşmaya başlayan ihtiras seli daha fazlasını da düşünmeye müsait değildi. Altıncı basamağın gıcırtısını aldırmadan yukarıya çıktılar. Selim, kucağında taşıdığı karısının yatak odasının kapısı önünde hafifçe yere bırakırken, parmakları Selma'nın ipek bluzunun düğmelerine gitti. Düğmeler birer birer açılırken genç kadının açığa çıkan teninin aydınlığı, koridorun alacakaranlığında parlıyor ve Selim'in ihtiras dolu dudakları karısının süt yeninden fırlayan göğsünün üzerinde dolaşıyordu. ''Biraz sabırlı ol'' diye inledi Selma. Sonra kocasının vücuduna duyduğu arzunun gururuyla oda tokmağını çevirdi. Aşk odaları kopkoyu bir karanlık içindeydi. Sanki her zamankinden farklı gibi. Komiser muavini Tarık, direksiyon başındaki arkadaşına döndü. ''Allah nazardan saklasın, çok tatlı bir çift değil mi?'' diye sordu. Yaktığı sigaradan derin bir nefes çeken komiser Rıfat, ''Haklısın, birbirlerine çok da yakışıyorlar.'' diyerek gülümsedi. Muavin Tarık, ''Komiserim, Allah için söylemek gerekirse Selim Bey de çok anlayışlı ve olgun bir adam. Nereden hükmettin ulan? Bizi de yemeğe çağırdığı için mi?'' ''Tabii ya, ne mecburiyeti vardı adamcağızın? Biz sadece vazifemizi yapıyorduk. Başkası olsa, ne üstüme vazife, lokantanın önünde beklesinler derdi. Ama adam öyle demedi. Bizi de buyur etti. Tok olmamıza rağmen ısrar etti. Güzel bir jestti. Hoşuma gitti doğrusu. Hem bizimle ilgilenmesi, hal hatır sorup teşekkür etmesi incelik değil miydi? Doğrusu ben çok mütehassıs oldum. Doğru, doğru. Gerçekten kibar bir adam. Karısı da anlayışlı. Burnu havalarda kibirli biri değil. İkisi de sustu. Gözleri karanlık eve takıldı. Az sonra yukarı kattaki yatak odasının ışığı yandı. Muavin Tarık, galiba yatacaklar diye mırıldandı. Komiser, sesini çıkarmadan bileğindeki saate baktı. Sıcak bir yaz gecesi için yatak vakti değildi henüz. Cevap vermedi. Tarık oturduğu yerde sırıttı. Ne o? Ne sırıtıp duruyorsun? Şey komiserim, tuhafıma gitti de. Neymiş o tuhafına giden? Verandanın önünde öpüşmeleri. Bunun tuhaflık neresinde ulan? Adam karısını öper de, sever de. Onu demek istemedim komiserim. Tabii bu bizi ilgilendirmez ama birbirlerine çok yakışıyorlardı değil mi? Komiser, hı diye geçiştirdi. Önlerinde uzun bir gece nöbeti vardı. Ön koltukta kaykılıp biraz kestirmeye çalıştı. Tarık'a dönüp, ben biraz şekerleyeceğim, gözünü dört aç diye tembihledi. Tamam komiserim diye mırıldanan muavin gözlerini ışık yanan pencereden ayıramadı. Acaba o güzel kadınla yakışıklı adam sevişiyorlar mıydı? Hayalinde tatlı fantaziler üretmeye başladı. Karl Weber araba seslerini duyunca oturduğu koltuktan kalktı. Bir saate aşkın zamandır bekliyordu. Sıcak odada epey terlemişti. Pencereden dışarıya bir göz attı. Mazda bahçeye giriyordu. Ekip arabası da her zamanki yerine park etmek üzereydi. Tülleri kımıldatmamaya gayret ederek güneşlikleri kapattı. O da biraz daha kararmıştı. Nihayet beklediği saat gelmişti. Nefesini tutarak kapının arkasına geçti. Kocaman bıçağını çekerek terli avuçlarının içinde sıkı sıkıya kavradı. Hırs ve arzudan gözleri dönmüş bir şekilde karı kocanın yukarıya çıkmasını bekliyordu. Kulağını kapıya dayadı. Hayret, aşağıdan hiç ses aksetmiyordu. Odaya ayrı ayrı mı yoksa birlikte mi gelecekler diye düşünmeye başladı. Gerçi fark etmezdi. Sonuç hep aynı olacaktı. Lakin öncelikle kadının girmesini istiyordu. Selma'nın gırtlağına bıçağı dayadığı zaman doktorun gözlerindeki çaresizlik ve ümitsizliği bir an evvel görmek için yüreği tutuşuyordu. Hala ses duyamıyordu. Sabırsızlıktan çıldıracak gibiydi. Hayallerine bu kadar yaklaşmak, içindeki sabır ve dengeyi bozmuş, avın üzerine her an atılmaya hazır vahşi bir hayvana dönmüştü. Boğazının şiddetle kuruduğunu hissetti. Ağzının içi kor gibiydi. Nihayet altıncı basamağın gıcırdadığını duydu. Biri ağır ağır merdivenleri çıkıyordu. Kim olduğunu anlayabilmek için kulağını son kez kapıya dayadı. Anlayamadı. Hangisi ise ağır ağır adeta durarak çıkıyordu merdivenleri. Hafif iniltiler, bir kadın ağzından çıkan boğuk sevişme sesleri geldi kulağına. Birden içi nefretle kabardı. Anlamıştı şimdi. Merdivenlerde birbirlerine aşk oyunları yapıyorlardı. Bir hırs yalamı benliğini kavurdu. İçinden, kaltak, birkaç dakika daha bekleyemedin mi? Ben sana bu oyunların en güzelini tattıracaktım diye geçirdi. Yerinde zor duruyordu artık. Vücudunu ter kaplamıştı. Hadi, hadi girin artık içeri diye söylendi. Beklerken dişleri kenetlenmiş, dipsiz bir arzu girdabına sürüklenmişti. Kapı tokmağının çevrildiğini duydu. İçeriye giriyorlardı. Aralanan eşikte bir karaltı gördü. Hala elektriğin düğmesini çevirmemişlerdi. Ama Karl, önden içeriye girenin Selma olduğunu, kadının neşrettiği ve odaya kaplayan parfüm kokusundan sezinledi. Etraf birden ışığa boğuldu. Selma kapının hemen dibinde, sırtı karla dönük duruyordu. Kocasının da içeriye girmesi için hafif yana kaymıştı. Sırtındaki ipek bluz ayaküstü sevişme sırasında açılmış, ensesini ve bir omzunu açıkta bırakmıştı. Tam zamanıydı. Karl seri bir hamle yaptı. Boş olan elini arkadan uzatıp Selma'nın ağzını kapatırken kalın ve enli hançerini kadının gırtlağına dayadı. Dehşetle dona kalan Selma hiç sesini çıkaramadı. Boynundaki hançerin sivri ucu etini delecek gibiydi. Arkasındaki adamın kim olduğunu bile görememişti. Kadınsal önsezisi bir felaketin eşiğinde olduğunu söylüyordu. Aynı anda bütün vücudunu bir titreme aldı. Beyni yaşayacakları tatlı sevişmenin hayaliyle dolu olan Selim hala karısının elini tutuyordu. kapı arkasındaki adamı görmemişti. Karısının ani bir hareketle elini çekmesi üzerine irkildi ve acı gerçeği o anda fark etti. Adamın uzun boyunu ve elektrik altında ışıldayan hançerin soğuk metal parıltısını gördü. Carl Weber nihayet sahnedeydi. Selim'in nutku tutulmuştu. Bir an ne yapacağını bilemedi. En ufak karşı hamlede manyak ve sadist adamın hançeri karısının gırtlağına saplayacağına emindi. Tuzağa düşmüşlerdi. Sokaktaki korumaların mevcudiyetine rağmen bağırıp yardım isteyemezdi. Karısının ölümü demekti bu. Riski göze alamazdı. Çaresizlik içinde mıhlanıp kaldı. Albay Hayri'nin söyledikleri aklına geldi birden. En az bir memuru evin içine alın demişti. Ama Selim buna lüzum görmemiş, albayın isteklerini geri çevirmişti hep. Gözleri, Karl'ın gözlerine kenetlenip kaldı. O soğuk ve mavi gözlerde şimdi aç bir vahşi hayvanın kudurmuşluğu ve saldırganlığı okunuyordu. Durum çok kötüydü. Selim içindeki nefret ve hırsı yenerek elinden geldiğince soğukkanlı davranması gerektiğini çabucak kavradı. Bu beladan kurtulmaları ancak böyle mümkün olabilirdi. Kim bilir, belki bir pundunu bulur, müsait bir ortamda herifin üstüne çullanırım diye düşündü. Sinirlerine hakim olup sabretmesi gerekiyordu. Yine de olacakları düşündükçe korkuyla titremekten kendini alamadı. Herif niyeti bozuk ve kararlı gözüküyordu. Artık elimdesiniz diye hırladı Alman. Selma dehşet içinde debelenince Karl ağzını kapatan iri parmaklarını hızla yanağına bastırdı. Genç kadın yanağını kopacak gibi hissetti. Hançerin ucu gırtlağını kanatmak üzereydi. Şimdi pis pis sırıtıyordu Alman. Bütün kozlar eline geçmişti. Kalın ve otoriter sesiyle Selim'e bakıp söylendi. En ufak bir hareketini gördüğüm anda karının boynunu keserim, bunu kafana iyice sok. Selim, hareketsiz kalacağını ifade etmek istercesine başını salladı. Gerçekten de şu anda yapabileceği hiçbir şey yoktu. Güzel, işte böyle olun. Sizin için nefis bir planım var. Hep birlikte çok hoş vakit geçireceğiz. Uslu durursanız, ömrünüzce unutamayacağınız keyifli anlar yaşayacaksınız. Selim akıbetlerinin karanlık olduğunu acı acı sezinledi. Durum tahmininden de kötüydü. Karısı tam bir panik içindeydi. Korkma hayatım, seni kurtarmanın bir yolunu bulacağım diye mırıldandı. Kelimeler ağzından gayri ihtiyari Türkçe olarak çıkmıştı. Karl öfkeyle bağırdı. Türkçe konuşmayın, yoksa karışmam. Selim sustu. Karl, Selma'nın kulağına eğilip, şimdi elimi ağzından çekeceğim bebek. Bağırdığını duyarsam, önce seni, sonra da kocanı anında öldürürüm. Beni anlıyor musun? Diye sordu. Genç kadın çaresizlik içinde başını sallamaya çalıştı. Karl, usul usul elini titreyen kadının ağzından çekti. Selma derin derin soluklar aldı. Tazikten nefesi kesilmiş, boğulma raddelerine gelmişti. Elinden geldiğince soluğunu düzenlemeye çalıştı. Karl, gözlerindeki vahşet ve ihtiras dolu nazarlarını Selim'e dikerken, serbest kalan elini genç kadının ilikleri açılmış bluzundan içeri daldırdı. Sağ memesini sütyeninden çıkarıp avuçladı. Selma tiksintiyle titrerken gözleri irileşti. Selim hırs ve öfkeyle yerinde kımıldadı. Karl, yavaş ol ahbap diye homurdandı. Hançerin ucuyla yaptığı taziki biraz arttırdı. Selma acıyla inledi. Selim çaresizlik içinde durakladı. Elinden bir şey gelmiyordu. Alman, keyifle kah genç kadının göğsünü okşuyor, kah hoyratça avcı içindeki memeyi sıkıyordu. Yaptığı işten aldığı haz açıkça yüzünden belli oluyordu. Selim gözlerini kapadı. Daha fazlasına dayanamayacaktı. Aç, aç gözlerini diye bağırarak söylendi Karl. Bu daha hiçbir şey değil. Sana neler seyrettireceğim. Şaşkınlıktan küçük dilini yutacaksın. Selim'in aklı duracak gibiydi. Ne olursa olsun harekete geçmeli, bir şeyler yapmalıydı. Artık adamın niyeti belli olmuştu. Daha fazla beklemenin anlamsız olduğunu kavradı. Ucunda ölüm bile olsa gördüklerine daha fazla tahammül edemezdi. Kendisi için endişe etmiyordu ama ya bu sapık hayvan tam hamle yaptığı sırada hançeri Selma'nın boğazına saplarsa o zaman ne olacaktı? Göz göre göre karısını ölüme atabilir miydi? Yok, bunu yapamazdı. Her şeye rağmen bu sapığın iğrenç çoğuna biraz daha katlanıp sabretmesi gerekiyordu. Bir fırsat zuhur edecekti elbet. Evet, mutlaka bir fırsat doğacaktı. Doğmalıydı. Olmazsa bunu kendisinin yaratması gerektiğini anlayıverdi Selim. Her şeyden önce sabırlı ve metanetli olmalıydı. Dudaklarını ısırdı, bekledi. Gülmeye başlamıştı Karl. Her şey istediği gibi gelişiyordu. Av tuzağa düşmüştü. Hem de umduğundan da kolay ve rahat bir şekilde. Bıçağı Selma'nın boynundan ayırmadan biraz yana çekildi. Serbest kalan elini genç kadının memesinden çekmişti. Selma bir derin soluk daha aldı. Adamın soğuk cildinin göğsüne teması midesini bulandırmıştı. Kusacak gibi hissediyordu kendini. Göz ucuyla karla bakıyordu. Adamın serbest kalan elini ceketinin cebine sokup beyaz madeni bir halka çıkardığını gördü. Bunun bir kelepçe olduğunu neden sonra anladı. Neler olacağını kestirememesine rağmen ürpertisi arttı. Karl, Selma'yı odanın köşesine doğru itti. Duvarın dibine gelince durdu. Kelepçenin bir halkasını duvarda yükselen kalorifer borusuna geçirdi. Sonra gülerek hareketsiz duran Selim'e seslendi. Gel buraya, yaklaş. Bu bir emirdi. Selim başına gelecekleri hemen sezinledi. Karl, kendisini kalorifer borularına kelepçeleyecekti. Onu önce hareketsiz bırakacak, sonra menfur emeline ulaşacak, karısına tecavüz edecekti. Beyni karıncalanır gibi oldu genç adamın. Nasıl davranacağını bilemedi. Yerinde mıhlanıp kaldı. Karl, haydi kımılda diye gürledi. Selma da olacakları anlamıştı. Ağlamaya başladı. Komiserim dedi Tarık. Şekerlemeye çalışan Rıfat, ne var diye sordu. Tarık yutkunarak, şey dedi, içimde tuhaf bir his var. Bir terslik sezinliyor gibiyim. Ne tersliği ya? Komiser muavini birden cevap veremedi, kekeleyerek. Bilmiyorum diye söylendi. Buradaki ilk nöbetim değil bu. Bu gece garip bir şey var. Ne gibi? Şu doktor. Ne olmuş doktora? O tedbirli bir adam. Yatmadan evvel evi dört döner, köşesine belisine bakardı. Bu gece hiç dolaşmadan yatak odasına çekildi. Buna bir anlam veremiyorum. Saçmalama Tarık. Demincek görmedin mi? Öpüşe koklaşa içeri girdiler. Kim bilir, belki de yukarıda senin demincek aklından geçen işi yapıyorlardır. El alemin keyfinin kahyası değiliz ya. Tarık sustu ama rahatlamamıştı. Kapıyı açıp otomobilden dışarıya çıktı. Komiser bir gözünü açıp arkasından sordu. Nereye? Tarık aksi aksi homurdandı. İşemeye. Yapılacak bir şey yoktu. Selim birkaç adım attı. Karl sertçe, daha yaklaş dedi. Sakın bir saçmalık yapmaya da kalkma. Karının hayatı sana bağlı. Selim bir adım daha attı. Yüreği hızlı hızlı atıyordu. Tüm pencereler kapalı olduğundan odanın içi cehenneme dönmüştü. Terden sırılsıklandı genç adam. Fırsat kolluyordu. Ne yapıp yapıp bu vahşi hayvana saldırması gerekiyordu. Kelepçelenirse her şeyin sonu olacağını biliyordu.